Donanım Haber'den herkese merhabalar, ben Ender Yıldız.
Merhaba, ben Erdo Özağa.
Yine yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta çok yoğun gündemimiz çünkü CES vardı ve CES ile alakalı birçok haberi programa dahil ettik. Aynı zamanda programımızı da pazartesi gününe taşıdık. Artık cumartesi değil, pazartesi yayında olacağız. Bu bilgileri açıkladıktan sonra isterseniz programımızın ilk haberiyle başlayalım.
Başlayalım.
Donanım Haber başladığından beri her bölüme konuk olan bir haber vardı. GTX 960. Artık detayları
buranın
belli oldu.
Buranın hikayesine dönüyor.
Artık evet, buranın şey demirbaşı oldu. Programın ve
bari
detayları da belli oldu.
Bari bir örnek olsalar da şuraya assak falan değil mi? Her Donanım Haber'de şöyle arkamızda dursa.
Evet, artık bir kutu açmada yakışır değil mi? Donanım Haber GTX 960. Ama üzerinde de çalışıyoruz. Kartlar gelecek. İncelemeleri sizlerle paylaşacağız. Ama teknik detaylarla başlayalım istersen. Detaylar belli oldu artık.
Kartlar gelecek de kartlar Nvidia'dan gelmeyecek. Yani evet, Nvidia Türkiye'de bilmiyorum kart yollamıyor nedense.
Onların herhalde bir sıkıntısı var. Herhalde neyse, biz genelde kartı bulup inceleyip sizlere sonuçları ulaştıracağız. Evet, GM206 tahmin edildiği gibi 128 bit veri yolu. Shader sayısı şu anda
zaten
belli
128
değil.
Bit tahmin edilmiyordu yani. O Nvidia'nın tahmini oldu ve tuttu yani çünkü. Yani tabii şu anda biz hala bu bilgilerin iddia olduğunu söyleyerek konuşmakla mükellefiz. Çünkü aşağı yukarı her şey belli oldu yani ama
birkaç
Nvidia
kutunun üzerindeki görsel de var. Evet, ama senin dediğin doğru. Kesin resmi bir açıklama olmadığı için her an her şey değişebilir.
Biz buna iddia diyelim ama büyük ihtimalle %90 seviyesinde, 95 seviyesinde kart 3 aşağı 5 yukarı bu özelliklerle gelecek. Kendi adıma konuşmam gerekirse benim için hayal kırıklığı oldu bu teknik özellikler. Çünkü birincisi arkadaşlar ortada yeni bir GPU var. GM206 300 kodlu bir GPU var. Yani 980 ve 970'teki GM204 değil. Yani biz onun devşirme bir versiyonunu bekliyorduk ama Nvidia oturmuş yeni bir tasarım yapmış. Yeni bir silikon ortaya çıkarmış. 960 128 bit. Bununla birlikte muhtemelen 960 Mobile'ın GPU olarak olmasa bile teknik özellik anlamında masaüstü versiyonu olacak gibi görünüyor. 965'i zaten birazdan konuşuruz dizüstü bilgisayarlar için olanını. Bir 24 paralel işlem birimi var.
Orada bir hala muallak
olabileceği söyleniyor ama bence herhalde 1024 gibi gelecek. Yine bakıldığı zaman 32 ROP birimi var. Ve hani bu saat frekansları da yine işte 1178 MHz GPU için olacağı Nvidia'dan alıştığımız üzere artık 7000 MHz seviyesinde bellek olacağı söyleniyor. Şimdi benim burada sorgulamak istediğim konu şu. Bu kart şimdi 960 zaten 800 serisinin eski geçik bir yeni nesil olarak. 760'ın üzerine ne kadar performans farkı koyabilir?
Şimdi iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir shader işlem gücü bakımından tamam 1300 core civarındaki 1100 civarında bir core vardı 760 yanlış hatırlamıyorum. 1152 idi yanlış hatırlamıyorsam. Core olarak eşit güçte veya daha güçlü olmasını bekleyebiliriz yeni mimarinin getirdiği avantajlarını ama bellek veri yolu işte burada sıkıntı.
Ya şimdi zaten şöyle bir şey var hani yeni mimari evet belli bir avantaj sağlayacak ama işte bellek veri yolu sonucu yani yüksek bir bank genişliğine ihtiyacım var. O core'ların işlem gücünü ortaya çıkacak potansiyeli besleyebilmem için. Frekans seviyesinde çok büyük bir farklılık olmadığı için hani sonucunda her kartın overclocklu versiyonları vesaire çıkıyor ama yani 760'dan 960'a geçerken hissedilir bir fark olması gerekiyor. Bu kart hissedilir bir fark koymayacak ortaya.
Yok, öyle
dolayısıyla yani 760 sahibi bir insanın 960'a geçmesi için bir sebep doğmayacak.
Yani beklediğimiz o efsane yani, 8800 GT kartı bu değil.
Yok değil, hiç alakası yok. Belki bir ihtimal 965 ya da 960 Ti gibi bir kart GM204 kullanan o beklentiyi karşılayabilir ama şimdi 960 için konuşulan $200 seviyesinde bir fiyatlandırma da var. Yani o sweet spot dediğimiz performansı çok güzel, fiyatı çok uygun kartın karşılığı olacak kart.
Yok. Bir de AMD'de bunun çok farklı alternatifleri var bu fiyat döngüsünde. O yani Nvidia burada yine kullanıcıdan ziyade yani kendini düşünmüş.
Benim burada gönlümden geçen bu teknik özelliklere sahip bir kart 950 Ti olmalıydı.
Yani $150 bandında bir fiyat etiketiyle mantıklı. 950 Ti. Hadi 960 ismini tutturdunuz buna. Ama o zaman araya girecek bir 960 Ti veya 965 gibi bir modele ihtiyaç var. Çünkü performans 960'dan 970'e geçiş arasındaki performans uçurumu da çok
şimdi
fazla.
Şimdi bir de 960 GM206 300 kodlu GPU'ya sahip. Yani GM206 yeni silikonun tüm fonksiyonlarının açık olduğu GPU. Muhtemelen bunu da biraz kırparak 950'ye piyasaya sürecekler. Ya da 950 Ti adı altında ama yani bu kart hani 192 bit olsaydı core sayısı biraz daha fazla olsa işte 1280 core sayısıyla gelse yani, çok güzel kart
mobil olurdu. Mobil GTX 970'in değerlerini masa üstünde sunacak bir kart olarak ulaşsaydı kullanıcılara kesinlikle daha başarılı
şu
olurdu.
Yani bize göre biraz zevkli bilmiyorum. Okuyucular da görüşlerini
bizimle paylaşsınlar. Ömrü biraz kısa olacak bence.
Yani valla 760'ın ömrü uzadı. Öyle bakmak lazım. 760 sahiplerinin üzülmesine gerek kalmayacak.
Full HD kart olacak ama özellikle 2 GB VRAM'i de düşündüğümüzde konsol portları vesaire bu kartın ömrü çok uzun durmuyor açıkçası. 4 GB'lık versiyonları ben bekliyorum.
Tabii şöyle düşünmek gigolite lazım. Yüksek. Muhtemelen daha yüksek gigolite özel tasarım kartlar gelir ama şöyle hesap etmek gerekiyor. Şimdi bu kartı alan kullanıcı aldığını farz edelim. Günümüzün oyunlarının çok büyük bir kısmı Full HD'de orta ve üst kalite ayarlarında rahatlıkla oynar. Onda bir sıkıntı yok ama bu kartı 200 lira verdikten sonra arkadaşlar seneye çıkacak 200 liralık bir kart muhtemelen o 760'dan 960'a beklediğimiz farkı daha ciddi bir şekilde ortaya koyacak. Çünkü GPU tarafında belki 20 nanometre ve 16 nanometre yaygınlaşacak. Daha yüksek frekans yerleri devreye girecek vesaire vesaire. Hani bu bir geçiş sürecinde hani arada sanki öylesine yapılmış bir kart gibi geldi bana. Çünkü bu özelliklerle benim beklentimin altında kaldı açıkçası.
Evet, ben de açıkçası daha heyecan verici bir kart bekliyordum özellikleri anlamında. Buradan bir de 965 mobile'a geçelim.
Bak, bu güzel olmuş.
Bu sessiz sedasız böyle çok şey çıktı. Arada
kaynadı gitti. Duymaz. Evet, yani. Öyle bir basın bülteni geçtiler. Kendi sitelerinde
hiçbir şey aşağı falan. Koydular. Aynen. Hiçbir şey aşağı olmadı. Bu 965'en bahsettiğimiz biraz önce 204 silikonunun yarı yarı kapatılmış hali yani. Bellek yine 128 bit. Shader sayısı 1024 olacağı söyleniyor. 980'in tam olarak yarısı. ROF ve TMO birimleri de yine aynı şekilde yarılanacak. Ya bildiğin adamlar GM204'ü böyle ortadan ikiye bölmüşler. Bir tarafına bağlamışlar birimleri. Diğer tarafı boş bırakmışlar. Herhalde ellerinde nasıl diyelim hani bozuk şeyler oluyor ya, silikonlar oluyor. Hmm. Belli bölümleri bozuk oluyor. Tam olarak verimli kullanamıyorlar. Çok fazla GM204 birikti büyük ihtimalle. Onlara 2965 şey diye.
Ama tabii şey var bakıldığı zaman. Şimdi bu kartın enerji verimliliği yüksek olacak kesin. Dolayısıyla tabii. Şu anda hani yeni nesil Nvidia Maxwell 2.0 mimarisine sahip mobil grafik kartlarına, grafik çözümlerine baktığımızda 980 mobile var ve 970 mobile var. Şimdi 965 geldi. Bu da güzel bir Full HD GPU'su. Hani bunda da yine Full HD'de hemen hemen pek çok oyunu çok rahat bir şekilde oynarsın. Ben burada bu GPU'nun tek başına kendisinden ziyade 965 mobile ve Intel tarafında yeni nesil bir i5 ya da i7 14 nanometre Broadwell bir mobil işlemci bir yere getirdiğin zaman hem ince hem de full HD makinesi olabilir. Olacak çok güzel oyun makineleri, evet. Farklı konsept ve tasarımlarda karşımıza çıkabilir gibi görünüyor. Zaten işte CES fuarında Gigabyte'ın alt markası Aorus'la yine bu donanımlarla
SLI'ni kullanan X5
demiş, evet, aynen,
versiyonun yeni versiyonu.
Tabii şimdi 965 mobile öyle bir sıkıntı da var. Bazı üreticiler 970 ya da 980 mobile kullanmak yerine 965 SLI konseptiyle ilerleme yoluna da gidebilirler. Kalın makineler için konuşmak gerekirse ama
bizim ya ben tasvip ettiğimiz bir olay değil.
Lenovo'nu özellikle Amerika'daki satılan Y50 ya da Y70 modelinde çok denedi. 750 Ti, 750 Mobile'ın iki tanesini kullanmaya çalıştılar ama ya böyle şeyler yapacağına git işte 970 Mobile'dan kocana var gibi.
Tabii canım. Ya sonuçta SLI her anlamda verimli bir altyapı değil. Şimdi masaüstü bilgisayarın hantallığı içerisinde onu kullanmayı, kurmayı göz önünde bulundurabilirsin belki ama zaten dizüstü bilgisayar ufacık alet, hani taşıyacaksın,
edeceksin. Gerçi burada her şey hazır geliyor. Bilgisayar açıyorsun, çalışıyor.
Ha, çalışıyor mu acaba sürekli yani?
Yani bak yeni oyun çıkıyor, Nvidia'nın SLI profilini yayınlamasını bekliyorsun, evet. Falan filan bir sürü şey var ama 965 mobile bence güzel olmuş. Yani evet. 960'ın masaüstüne yaratamadığı etkiyi dizüstünde tam anlamıyla yaratmış olmasa bile bence ince ultrabook kıvamındaki oyun dizüstü bilgisayarlar için iyi bir çözüm.
İyi bir çözüm. Bellek band genişliği benim kafamda bir soru işareti oluşturdu. Çünkü hani klasik Nvidia'nın 5 GHz frekansı var ya dizüstülerde. Onu çok seviyorlar. Yine onu da 5 GHz olacağı düşünülüyor. 128 bit veri yolunda göz önünde bulundurduğunda 80 GB saniyede gibi band genişliği oluşturuyor ki biz artık biliyorsun üst seviye GPU'larda 200 ve üzerine alıştık.
Yani akıllı telefon tabletler için artık GPU'da 25.6 GB'leri görüyoruz. Dolayısıyla hani ama tabii bakıldığı zaman yani farklı segmentlerin oyun bilgisayarları da donması gerekiyor. Sonucunda sunacağı performansı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla taşınabilirliğin yüksek olduğu sistemler için bence çok fazla performans beklentisi olmayan kullanıcılara yönelik güzel çözümler çıkar gibi geliyor.
CUDA MUDA da kullandığı zaman da bayağı da destek.
Yani sonucunda Nvidia'nın Maxwell 2.0'da biliyorsun band genişliğini arttırmaya yönelik bir takım renk sıkıştırma teknolojileri vesaire var. Şu an AMD'nin çok etkin olamadığı bu alanda. Yani AMD'ye bakıyorsun mobil dizüstü bilgisayarlar için çok el dişe dokunun çözümleri yok. İşte bir Apple tarafında bir M290X'in kullanıldığını gördük.
Bir 79-70'lerin falan M'leri çıktı. Ondan sonra bir daha bir şey orada görünmedi. Olmadı.
Çünkü zaten AMD şu anki mimariyle dizüstü bilgisayarlarda yüksek verimlilik sağlayabilecek ultrabook kıvamında sistemlere girecek yüksek performanslı GPU'ya sahip değil. Evet. Onlar belki yeni jenerasyonun mobil versiyonları yapabilir ama 965 mobile bence güzel ya. Yani hani şimdi oyun bilgisayarları giderek incelmeye başladı. İşte CS'de MSI'nin GS30 Ghost Shadow modeli gibi takım model yeni modelleri de gördük. Yani herkesin isteyeceği o en yüksek performanslı GPU değil ama
fiyatı iyi olursa
balansın, dengenin iyi sağlandı. Bence sistemlerde güzel gidecek çözümlerden bir tanesi.
Hadi bakalım, fiyatı da çok yüksek olmazsa en azından dahi harici grafik kartına sahip dizüstüler daha uygun fiyatlı olabilir.
Yani Nvidia deyince fiyatın uygun olmasını zaten ilk etapta düşünemiyorsunuz. Bilmiyorum, üreticilerle kendi aralarındaki bir iş ortaklığı sonuçta.
Evet. Bir sonraki haberimiz yine Nvidia'yı dolaylı yoldan ilgilendiriyor. EVGA GTX 980 modelinin hidrokapır versiyonunu çıkarmış. Resimleri de ortaya düşmüş. Bildiğimiz işte Hydra projesindeki 295X2'deki gibi hibrit tasarımlı bir soğutucu var. Yine Asatek tarafından üretiliyor. Hı hı. Standart 980 baskı devresini kullanıyorlar. Üzerine işte klasik ütürü ve bloğu koymuşlar. Bir de yanında fan güç devrelerini soğusunlar diye.
Ya Evga, Evga ya da artık nasıl yapmaz edersek. Hani Amerika'da herhalde, Kuzey Amerika'da Nvidia'nın bir numaralı partneri. Özellikle Amerika pazarında çok popülerler. Türkiye'de zaman zaman bir giriyor çıkıyor, birileri getiriyor götürüyor. Hani oluyor ama Türkiye'de bir tutmadı bunların
operasyonu. Ben şimdi şunu gördüm. Avrupa'da yeni bir operasyon başlatmışlar. Galiba Almanya'dan
Black
yönetiyorlar.
Black operasyonu nasıl bir var?
Yok yok öyle değil. Mesela Avrupa'dan kendi shopları var. Avrupa'dan ürün alıyorsun. Türkiye'ye göndereceksin mesela Almanya'daki KDV'yi düşürüyorsan da mesela 550 euro 980 fiyat gösteriyor değil mi? Satın alındığı Türkiye'ye göndermek istediğin zaman o %19 KDV'yi düşüp senin shippingini falan ona göre hesaplıyor.
Mantıklı.
Mantıklı.
Doğrusu da bu zaten. Sen
sonra vergiyi buradan ödüyorsun sen. Hatta yanılmıyorsam Türkiye'deki vergiyi de onlar ödüyor. Yani o sistem üzerinden ödeyebiliyorsun. Kapına kadar getiriyorlar ve 1500-1600 lira civarında 980 lira oluyorsun.
O da mantıksız. Yani oradaki vergi daha düşükse oradaki vergiyi öde buraya bir şekilde.
Ha şimdi buradaki vergi her türlü ödeyeceksin
zaten,
şimdi.
Zaten tabii canım işin esprisini yapıyorsun.
Oradakinden yırtıyorsun en azından ve yanlış bilmiyorsam da garanti konusunda da destek oluyorlar.
Yani sonucunda tabii Almanya'dan aldığın zaman da muhtemelen Almanya hudutlarından girmeden, ya operasyon oradadır ama mal herhalde başka bir yerden sevk ediyor. Sonucunda Almanya'ya soktuğun malın da vergisini ödeyeceksindir diye tahmin ediyorum.
Yani bir depo.
Onun ticaretini yapıyorsun çünkü işin açıkçası ama konumuz da bu değil zaten. Yani sonuçta kim vergi ödemiş, ne yapmış o bizi bilgilendirmiyor. Biz son kullanıcı olarak en uygun fiyata nasıl alırız ona bakmak gerekiyor tabii ister istemez ama. Şimdi EVG burada bu Hydrocopter serisinin mantalitesini değiştirmişler aslında. Bayağıdır uzun süredir her yeni jenerasyonu yaptıkları bir tasarımda ama daha önce hep şöyle yapıyorlardı. Baskılı devre üzerine işte üçüncü parti bir firmadan aldıkları ısı bloğunu yerleştirip öyle çıplak bir kart olarak veriyorlar. Yani üzerine ekstra bir soğutucu bulunmuyordu.
Şimdi kurman ise, gerekiyordu sistemi.
Yani sistem ya şöyle yani senin hali hazırda bir sıvı soğutma sistemine sahip olman gerekiyor. İşte pompa, radyatör gibi unsurlar beraberinde gelmiyordu. Şimdi bildiğin 295X2'nin
kapalı sistem.
Olarak aynı kapalı sistem sıvı soğutmayla geliyor. Her şey hazır.
120'lik bir radyatörümüz var fanı da üstünde. Kasanın uygun yerine takıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Enerjiyle verdikten sonra çalışıyor. 980 zaten çok fazla ısınan bir kart değil. Saat frekansları yükselebiliyor. Böyle bir sıvı soğutmayla da hani 1500-1600 MHz'leri çok rahat ya benim cebinden çıkarır benden.
Tuhaf bulduğum şey neden baskılı devre yani soğutma haricinde kart Nvidia'nın referans kart. Sonucunda dediğin gibi GPU çok önemli, çok güçlü bir soğutma sistemine sahipsin. İleriye doğru gideceği yani yüksek potansiyele sahip bir altyapının olduğu bir gerçek. Biraz daha özelleştirilmiş komponent ve bileşenlerle bu kart hakikaten şey frekans canavarı olup
kart belki tam olarak piyasaya sunulduğunda farklı bir devre tasarımı da kullanabilir yetişsin
genelde
diye.
Genelde ama EVGA, hani EVGA referans kullanıyor bu tür çözümlerinde. Şimdi Kingpin Edition 980'i geliyor. Evet. Orada ne kadar elinde özel malzeme varsa.
Bir de 970'inde FW.
SSC versiyonu orada bayağı frekansa yüklenmişler. 170 MHz yapmışlar galiba değil mi?
Aynen onların iki yeni kartı da geliyor o taraftan. Çok ekran kartı konuştuk değil mi? Biraz da ne yapalım? Depolama tarafına geçip daha geçelim. Çok depolama konuşalım. CS'de yine depolama tarafında bayağı bir haber vardı arkadaşlar. İrili ufaklı bütün firmalardan depolama tarafında haberler duyabildik. Bunlardan bir tanesi Toshiba'nın depolama bölümünden geldi. Hatta birkaç tanesi. Endüstrinin ilk 2.5 inç boyutunda 3 terabaytlık mekanik diskini yapmışlar.
Çok talihsiz bir zamanda geldi. SSD'ler bu kadar ucuzlarken değil mi? Hani bakıldığı zaman. Şimdi 2.5 inç yani İlk etapta nerede kullanmak istersin? Yani dizüstü bilgisayarlarda kullanmak yani, istersin değil mi? Pek çok masaüstünde hala 2.5
inç. Masaüstünde niye 2.5 takasın ki?
Yani eğer SSD kullanmayacaksan mekanik disk tarafında 2.5 ilk aklına gelecek ürün olmaz. Şimdi 3 terabayt kapasite olarak çok iyi. Değil mi? Hani 3 terabayt. Al, ömürlü kullan yani. Ne kadar arşivin varsa, ne kadar elinde dosya varsa hepsini saklayabilirsin. Tabii 2.5 inçle 3 terabaytla sunulmuş olması bence güzel. Yeni kullanım alanlarını açar. 2.5 inç sadece notebooklarda düşünmemek gerekiyor. Bin bir türlü elektronik eşya var bu konsepte depolama çözümlerinin girebileceği. Burada ilginç olan nokta 4 tane plakaya sahip olması.
750
GB kapasiteye sahip olan ve dikey kayıt teknolojisini kullanıyor yanlış bilmiyorsam. Bu da sonucunda tabii ki bu önemliydi çünkü küçük fiziksel kasaya sahip ürünlerde yüksek yoğunluğa ulaşabilmem için dikey kayıttan başka bir alternatifin yok mekanik liste yani. Geleneksel yatay kayıt bu kapasiteye çıkan izin vermeyi ister istemez. Dediğim gibi hani bazı dizüstü bilgisayarlarda bence kullanılabilir. Hani oyun dizüstü bilgisayarları diyoruz. Bazı yüksek performanslı oyun makineleri SSD ile geliyor. İçerisinde 256 GB'lık bir SSD oluyor ama
artık 3 tane var biliyorsun. 3 tane yani, soket. Onun yanına takacaksın işte o disk. Aynen. O diski yapmış Toshiba.
Yani şu kalınlıkta notebookları almaya göz alırsan gaming seri sınıfı altında içerisinde 2 tane 3 tane en az şey olabiliyor.
SSD olabiliyor.
Depolama sürücüsü takabileceğin genişleme imkanı olabiliyor. Hani bir tane SSD yanına da böyle bir disk taktığın zaman.
Aynen. Yani dizüstüdeki bütün şeyi, kapasite olayını çözecek bir disk yapmışlar. 9.5 mm yüksekliği var, kalınlığı var. her dizüstüye girmez ultrabooklara vesaire ama zaten onun için de yapmamışlar. Ama 9.5'da biliyorsun ikinci standart yani. Hı-hı. Bizim aslında bildiğimiz standart. Aynen. 7 mm sonradan oluşturulan bir standarttı. Yani 9.5 mm ile bunu sığdırmaları şey çünkü biliyorsun 15 mm'lik 2.5 inç diskler de var. Var.
Onlar, İlk jenerasyon diskler yani.
Onlar yüksek performanslı şey diskleriydi ama hard dizüstüye girmiyordu.
Bence bu konsepti en güzel ya da kullanıcılar için en fazla fayda, avantaj sağlayan bir tasarım. Birazdan deneyeceğiz WD tarafında. Beslenme işlemi çözümü var. Herhalde bundan sonra üreticiler ona karşı daha güzel olacak gibi görünüyor.
Evet, bunun şimdi bir de hibrit bir şeyle desteklenmesi lazım. Aynen. Oraya geleceğiz. Şimdi Toshiba ile devam edelim. Toshiba bir de CES'te dünyanın ilk PCI Express destekli single package yani tek bir pakette tek ki SSD çözümünü sunduğu tanıttı. Bildiğin o bizim SSD'nin üstüne koyduğumuz kontrolcü var ya, hı-hı, onun boyutunda yani o paketten boyutunda, hatta tam boyutları da söyleyeyim. 16 mm, 20 mm, 1.65 mm.
O büyük kadar bir şey ya.
Ya bildiğin şey işte 2'ye 2 bile değil. Aynen. 2'ye 1.6. Bunun içerisinde 256 GB kapasite, doğal PCI Express desteği, kontrolcünün kendisi ve NAND yongasını, NAND zarını koymuştu.
Ya nasıl örneklendirebiliriz diye düşündüm. Herhalde bir büyük oyuncu dizüstü bilgisayarlar dedik ya. Bir dizüstü bilgisayardaki klavye tuşlarından bir tanesi kadar neredeyse. Yani baktığın evet. Zaman değil mi? O boyutta bir çip düşünün arkadaşlar. İçerisinde hem depolama biriminiz var, kontrolcünüz var, her şey var.
Her şey var. Şimdi bu niye acayip ihtiyaç şey var? Ya. Şimdi her şey ufalıyor, görüyorsun, giyilebilir teknoloji, o bu
akıllı ufak otomobiller vesaire.
Ufak cihazlar derken bunların hepsinin kapasiteye ihtiyacı var ama yer yok. Bugün artık M.SAT'a bile büyük gelmeye başladı ki M2 diye form faktör çıkardılar biliyorsun. Şimdi bir tane bozuk para büyüklüğünde alanda yani bunu akıllı telefonda falan mı düşünebilirsin?
Pek tablette düşünürsün. Pek çok yere girebilir.
Düşünsene tablette bir tane şey var. Depolama sunucusu şey var.
28 GB kapasitem var yani.
Kapasiteyi geçtim. Saniyede 500 MB veri yazıyorsun. O kadar olmasa bile belki biraz abartı bile olsa.
SSD'ler onu desteklemiyorlar şu anda. Yani genelde orada eMMC standart 400 MHz civarında şey yapıyor ama sonucu desteklerler yani. Ha. Bu çözümler çıktığı sürece o standartlar güncel.
Yine kontrolcünün de kendisi içerisinde. Bence çok başarılı bir çözüm.
Bence de çok güzel olmuş.
Yani 2.5 inçte falan bu tarz çözümler pek bir şey ifade etmiyor ama ufak cihazları düşündüğün zaman teknolojinin böyle hazır bir paket haline gelmesi sonucunda iyi. Toshiba bunu daha önce yapıyordu zaten. Şimdi PCI Express'e falan işte güncellemişler. Daha kapasiteyi arttırmışlar.
Sonucunda şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi bu tür çözümler hani küçüldükçe ortaya çıkardığı ısı da azalıyor. İster istemez hani olay sadece kapasiteden ibaret değil. Bazı fiziksel form faktörlerde ısı bile senin için birinci derecede aşman gereken sorunlardan birisi olabiliyor. Yüksek kapasite, yüksek transfer hızları, az ısı ve daha az güç tüketimi. Yani her bunun, sistemde istenen şeyler bunlar.
Bunun seneye gösterecek versiyonu da ben sana söyleyeyim. Yine aynı boyutlarda olduğunu düşün. Dikey NAND'la bunu yapsa bu sefer belki 1 TB yaptım diyecek adam. Bozuk para.
Olmaması için sebep yok.
Yok çünkü SD kartlar bile bugün zaten aldı başını yürüdü aynen gitti.
Yani ucu açık.
Depolama tarafı yani, çok aynen gelecek vaat ediyor açıkçası. Çok da güzel haberleri buradan paylaşacağız. Ben çok heyecanlıyım ya depolama olayını kişisel olarak
yani
da seviyorum.
Yani özellikle şu dikey NAND bir milestone yani bir mihenk taşı oldu. Pek çok üreticinin ben o konsepte geçeceğini düşünüyorum çünkü. Yani bugün Samsung belki ikinci çeyrekte 2 TB SSD tanıtacak. Ve hani bu kısmen biz son kullanıcılar için hala erişilebilir fiyatlı olmasa bile o öngörülen SSD fiyatların çok altında bir maliyetle alınabilecek çözümler. Dolayısıyla hani o mekanik disklerden kurtulalım artık. Çünkü diyoruz ya bir sistemin performansını aslında sistemdeki en yavaş donanım belirler. Bizde de genelde disk oluyor. Yani hani bizde içeride bir dizüstü bilgisayar var Ender. Şimdi incelemediğim için örnek vermeyelim ama İçinde bir disk var arkadaşlar. Yani hani bilgisayarın açılması için 30 saniye 40 saniye bekliyorsun. Aynen. Şu ikileme düşüyorsun bazen hani. Acaba biz yıllardır SSD kullanıyoruz diye mekanik disklerin çeyresi mi bu?
Değil mi? Unuttuk mu acaba?
Da yok yani. O kadar mekanik diskler şey yani. Bu saatten sonra üreticilerin en kötü ihtimali hibriti yaygınlaştırmaları gerekiyor.
Katılıyorum. Hibrit dedin. Hibritle ilgili habere geldik mi? Gelmedik.
Gelmedik.
Daha da hala var. Yer var. OCZ ile devam edelim. Dedik ki depolama haberleri çok yoğun. CES'te yine OCZ çok aktifti ve Jet Express adını verdikleri uzun zamandır üzerinde çalıştıkları kontrolcüyü gösterdiler. Aynı zamanda Vector 180 SSD de görüldü. Ben bunu Computex'te de görmüştüm.
Aynı zamanda bir de NGFF var yani M2.
Bir form faktörleri de genişletmişler. OCZ'yi biz hep 2.5 inç PCI Express form faktöründe aynen gördük. Hiç o M.SAT'lara, M2'lere falan girmemişlerdi.
Toshiba sokmuş şimdi onları oraya.
Toshiba sokmuş kendi yeni Jet Express SSD'leriyle beraber arkadaşlar. Hem natif yani doğal olarak PCI Express üzerinden çalışmayı destekliyor. SATA protokollerini de destekliyor aynı zamanda. NVMe yani flash memory için yapılan dosya sistemlerini de uygun olarak destekliyor. Yani güncel olan bütün şeyleri yakalamışlar. Bu DevSleep, Opal vesaire düşük güç tüketimli şeyler, modlar var. Biliyorsun Samsung'un avantajı yani
şu
oldu.
Şu anda bu bu standarttaki kontrolcülerin çoğu PCI Express 2.0 diye seviyor. Bu adamlar 3.0'a geçmişler.
Ve yani 4X'de şey koymuşlar. Aynen. Hat genişliği koymuşlar. Yani önünü açmışlar.
Orada hız bilgileri var mı? Yani inanılmaz hızlarda çalışır bu.
Yani evet, 4X'i 3.0'la beraber tam olarak kullandığını varsayarsak
yani hani bu
2 GB'ların üzerine çıkar. Çok rahat çıkabilecek bir kontrolcü.
Yani 5'leri görür belki. 4-5'leri çıkar yani.
Yani evet, aslında bakın her 1X 1 GB çift yönlü verdiğini düşünürsek.
Kaç kanal bir kontrolcü bir de?
Bir de 10 kanal kontrolcü yapmışlar. 8 de değil. Bunu büyük ihtimalle kurumsal alanda falan da kullanmak
vallahi
istiyorlar.
Çünkü biliyorsun.
Bayerfoot 3'ü biliyorsun her yerde kullandılar kendi kontrolcüleri. Şimdi aynısını Jet Express'te yapmışlar. Helal olsun. Yani şeyi yakalamışlar. Depolama sektörünün kontrolcü anlamındaki ulaştığı noktayı yakalamışlar her açıdan.
Ya ben sana şöyle söyleyeyim mi? Şimdi hani işte M2 formunda çözümleri de var yine. Hı-hı. Aynı kontrolcüyü kullanan NCFE formunda. Ya bunu al. Ultra tak değil mi?
Tabii canım.
Yani 4'ü 5'e geçip 1 GB saniye hızla benim için okuyup yazabilse zaten diğer en hızlı ultrabook'una sahip olursunuz. Kalınlığı da sadece aşağı yukarı bir parmak
kadar olur. Gerçekten öyle. Büyük ihtimalle ilk yarıda 2015 nasıl diyelim? Kurumsal taraf kontrolcüyü görmeye başlayacak. Hı-hı. İkinci yarıya da son kullanıcıya yönelik ürünleri görebileceğiz. Biz de büyük ihtimalle incelemeleri sizlerle paylaşırız.
Bir de Vector 180 var. O benim hoşuma gitti açıkçası. Ben en çok hoşuma giden tarafı söyleyeyim Vector 180. Yeni bir SSD modeli işte.
Ya ben onu bana Computex'te gördüğüm için bana hiç yeni gelmiyor.
Tamam sen öncesinde gördün ama ben şimdi yani yeni görme şansı yakaladığım için. Şimdi Vector 180, 160'ın devamıydı değil mi yanlışım? 150'nin devamıydı. Sonuçta son kullanıcılara hitap eden, fiyatın da ön plana çıktığı, daha kabul edilebilir, daha makul fiyatlı ürünler. Mesela 180'de artık şey de var. Adam kondansatörleri dizmiş içerisinde, elektrik kesilse bile veri kaybı yaşamıyorsun.
Aynen öyle. Kapasiteyi de arttırmışlar bile. 960 GB'lık versiyonu da sunmuşlar Vector 180'in altında. Böylelikle hani biraz daha workstation veya power user kullanım amaçlı senaryolara daha uygun hale getirmişler.
Hızlar da artmış. 550'ye 530 galiba değil mi?
Evet. 550'ye 530 hızları var. 100.000 4K random IOPS'umuz var.
Canavar gibi sesi olmuş.
Evet. Zaten Barefoot 3'ün yüksek performanslı konversiyonunu kullanıyor. O yüzden performans değerleri de yüksek. Aynı zamanda 5 yıllık Shield Plus garantisi de var. Bozulursa direkt sana yenisini gönderiyorlar. Sen daha öbürünü göndermeden.
Tabii bence yine Toshiba'nın 19 nanometre değil mi? A19.
A19 nanometre var. Toshiba kurtardı ya o cezeyi, öyle gözüküyor.
Yani yoksa batacaklardı. Yani, çok finansal anlamda.
Batmışlardı zaten.
Yani hani ama ben bu firmayı hep takdir ettim nedense. Çünkü SSD'lerin dünya çapında yaygınlaşmasında kimse SSD konuşmazken, bu saydığım firmaların pek çoğu SSD ile ilgili ticari faaliyette bulmazken bu adamların oldukça geniş bir ürün gamı vardı. Evet. Ama bunlar ne zaman oyun makinesi yapan üreticileri falan satın aldılar, bunlar büyüdüler. Bir havalandılar böyle. Evet. Nerelere girsek diye kendi içlerinde konuşurken
çok agresif, kontrolsüz büyüdüler. Bir de Sandforce'un kazığı en çok bunlara patladı.
Aynen. Tabii hata geri dönüş oranları falan
bayağı yüksekti. Tabii %8-10'lara falan gelmiş ki
dalga mı geçiyor? Sürdürülebilir bir şey değil.
Değil. Mi? Kesinlikle iyi bir model değil.
Bir de SSD'yi tamir edemiyorsun. Değiştirmen gerekiyor. Yani
bir de veri de var içerisinde. Hani şeyi de geçtim. Çoğu insan için diskin kendisine ziyade içerisindeki veri önemli.
De kurtaramıyorsun bile.
Kurtaramıyorsun. Çok zor. Evet. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil.
Her saatte 100 tane 10 tane geri dönmesi. O yüzden zaten Toshiba bedava gibi şeyle aldı zaten.
Adamlar. Aynen. Vallahi iyi kapattı.
Toshiba da kendi markasıyla SSD işini götüremiyordu. Değil mi? Toshiba SSD böyle bir öyle bir algı yaratamamışlardı.
Evet, biz de gördük. Hani kurumsal çözümleri var, son kullanıcı yönelik çözümleri var ama bir heyecanı yoktu, anladın mı ürünlerin?
Şimdi şu OJZ markası altında.
O tarafı kucaklamaya çalışacaklar.
Götürecekler gibi, aynen.
Bakalım hibrit haberine geldik mi? Yine
gel. Hadi gelelim ya. O kadar konuştuk.
Tamam hadi.
Ona gelelim.
Bir haber kaydıracağım senin için. WD, Western Digital, CES'te, Aktif'te ve bizlere 4 TB'lık 3.5 inç boyutunda yeni hibrit sürücülerini gösterdiler.
Bu harika olmuş. Neden harika olmuş? Ya işin NAND tarafı, yani hibrit dediğim şey mekanik disk ve SSD'nin aslında birleşimi gibi düşünebilirsiniz bunu. SSD tarafında şu ana kadar hep kapasiteler düşüktü. 16'ları 32'leri konuşuyorduk. Ama Western Digital WD ne yapmış? 64'ü de var ama 128 GB'lık bir SSD ile 4 TB'lık mekanik diski birleştirmiş. Çok konuşmaya gerek yok yani. Olması gereken bu olmuş.
Bizim dediğimiz buydu zaten. O aynen. 8 GB'lar falan sıcak
veriyor. Windows için kuramıyorsun ya. Yani Windows kurmak istediğini farz ediyorum.
Tabii canım. Yani oradaki alanı doldurmak çok basit ve ister istemez o cihazın kendini öğrenme ve hangi dosyaların sık kullanıldığı işlemini sonlandırıyordu yani ister istemez. Yer kalmıyordu
ya
çünkü.
Ya şimdi kesin olan bir şey var. Ben SSD tarafında ne istiyorum? İşletim sistemi SSD'de çalışsın değil mi? Ana uygulamalar SSD'de çalışsın. İşte Photoshop çalışıyorsan Photoshop SSD üzerinden çalışsın. Bir takım çok sık oynadığım oyunlar varsa bunlar oyun yine SSD üzerinde çalışsınlar ama aynı zamanda fotoğraflarımı yedekleyebileceğim, akıllı telefonuma çektiğim gigabaytlarca büyüklüğündeki 4K videoları saklayabileceğim değil mi?
Aynen.
Bir de yan depo alanım olsun istiyordum. Bunu şu ana kadar adam gibi veremediler işte. 8 GB SSD ile 1 TB Mekanikli birleştirmek çok mantıklı bir çözüm değil. Özellikle SSD'deki yetersizlikten ötürü. Şimdi olmuş. Evet. Fiyatı da makul olursa.
64 GB'lık versiyonu olacağı da konuşuluyor. Bence çok mekanik diskten çok uzaklaştırmayacaklardır fiyatını. Çünkü öbür türlü SSD'lerin fiyatları bu sefer çok düşmeye başladı. Şöyle... Senin anlattığın kurulumla hani kullanım tarzına SSD artı mekanik diske sahip olmak daha mantıklı olabiliyor. Şimdi şey düşünüyorum.
128 GB'lık bir SSD'nin fiyatıyla 4 TB'lık diske fiyatını birleştirsen hani yani sonuçta hani kasa ya yani metal maliyetini geçiyorum. Direkt öyle kabaca bir hesaplama yapsak. İşte 4 TB'lık disk tarafı pahalı. SSD ucuzda da mekanik disk tarafı pahalı ki performans değerleri de PCMark test sonuçlarını falan paylaşmışlar SSD seviyesinde.
SSD seviyesinde büyük ihtimalle kapasite büyük olduğu için hani SSD'ymiş gibi davranıp çalışabiliyor. SATA Express üzerinden çalışmakta. Onu da belirtelim.
Ancak opaklar zaten.
Evet. Yani. Heyecan verici bir sürücü. İnşallah fiyatı uygun olur. Çünkü yani dizüstülerde bunu Black 2 ile yaptılar biliyorsun Duo'yla.
Bayağı pahalı yaptılar.
Pahalı yani. Yaptılar ama çoğu insanın eli mahkumdu. Niye? Çoğu dizüstü bilgisayarın tek disk yuvası vardı. Ona takmak mecburen taktın. Ama şimdi bunu 3.5 inç diyorsun. Yani masaüstü bilgisayarın alanı. Adam bunu alacağına fiyat uygun olmazsa gider SSD artı mekanik disk alır. Paşa paşa da
ben
kullanır.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu direkt 4 TB disk fiyatına verseler yine güzel olur.
Tabii. Değil mi? O zaman zaten kan çıkar ben diyeyim sana. Savaş çıkar millet birbirini bıçaklar. Ama inşallah yaparlar tabii.
Ya kan çıkar derken dün de tesadüfen şu Dracula Untold filmi var ya onu izledim. Hikayesini falan okumamışım. Sen izledin mi o filmi?
İzledim.
Bilin Osmanlı'dan gidiyor. Tabii yani kazıklı boy odadan
Türk bütün filmin ana konusu Türkler ve işgal şeyi.
Doğal olarak Türkçe konuşturmuş adamları değil mi? Sen benim kim olduğumu biliyorsun falan diye.
Güzel bir film ama yani.
İzlemeyenlerin keyifli yani. Aynen. Eğlenceli.
Güzel vakit geçiriyorsunuz. Haberlerimize, depolama haberlerimize devam ediyoruz. Son haberimizde. Bunu da hızlı geçeceğim. Şiştim biliyorum. MSI Z97A Gaming 6 anakartında ilk defa USB 3.1 portunu görmeye başladık. Type C de diyebiliriz.
Gaming 5'in 3.1'lisi.
Evet, Gaming 5'in 3.1'lisi Gaming 6 olmuş o yüzden.
Aynen Gaming 6.
Büyük abisi de 7'ye sataşmamış. Açıkçası Gaming 5'in üzerine USB 3.1 eklenmiş hali diyebiliriz. Ama tek bir tane port koymuşlar şimdi. Ne anlamı var? Orada cücük gibi bir tane port
ya
var.
Şimdi o porttan istifade edebilecek cihaz çok fazla yok henüz. Dolayısıyla zaten 3'lerle doldurmuşlar anakartı. Yanına bir de 3.1 yeni teknoloji olarak. Onu hem kontrolcü olarak hem de port olarak koymuşlar. Ben önce MSI'yi buradan tebrik ediyorum. Hani komponent seviyesinde CES'de en fazla kendisini gösteren MSI oldu. Onun dışında Gigabyte'ın X99 Champion diye bir modeli vardı galiba. Onu gördük ama diğer tarafta anakart seviyesinde konuşuyorum. Hani Asus'tan vesaire çok fazla bir şey göremedik. Asus genelde ROG serisinde yeni birkaç fare monitör vesaire duyurdular. Bu anakartın ben tasarımını da beğendim onu söyleyeyim. Özellik olarak da MSI'nin gaming serisinde gördüğümüz özel ağ kontrolcüsü, özel ses çipi gibi bir sürü şey var. Şimdi USB 3.1'den bahsetmek gerekiyor burada. Yani bu sene yaygınlaşmaya başlar. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde tam oturur diye düşünüyorum. Hem band genişliği anlamında ciddi bir avantaj sağlayacak. Hem de
kullanım kolaylığı.
Kullanım kolaylığı hem de yani güç taşıyabildiği için.
Doğru. O da
yani işte tabii. Biz geçenlerde ne konuştuk? Yeni 12 inç MacBook Air'da belki sadece USB 3.1 portu olacak. Üzerinde herhangi o Apple'a özel güç konektörü gibi detaylar olmayacak. Çünkü yeterli gücü sağlayabilecek yeteneklere sahip aslında 3.1. Ama tabii ki destekleyen çevre bilimleri ve donanımların piyasaya çıkışını görmeden de bir şey söylemek çok erken. Fakat hani
benim inandığım biraz hızlı bir geçiş olacak. Çünkü biliyorsun kullanım açısından insanın hayatını çok kolaylaştırıyor. Çift yönlü takma işte yok işte taktığın çalıştı vesaire daha hızlı şarj. Mobil cihazdır. Ben genelde bilgisayarımla şarj ediyorum telefonu. Bilgisayarın başına oturduğumda takıyorum. Çıkarken de hani yatarken de alıyorum.
Benim hiç alışkanlığım yok yani gidip bir yerde prize takayım da. Yok. Bilgisayara genelde bırakıyorum. Hani
o dolduğu kadar kullanıyorum valla. Güzel olmuş o yüzden.
Yani şimdi bu adaptif hızlı şarj özelliği vesaire bilgisayardan ziyade prize daha fazla kayacağız gibi görünüyor.
Evet, adam hani çabuk şarjdan
30 dakikada %40-50
ama USB 3.1 böyle olursa ki böyle yani çıktığında yaygınlaştığında hızlı şarjı direkt USB'den de yapabileceğiz.
Ya işin kötü tarafı şimdi USB 3.1'i hani anakartlarda tamam hani çevre bileşenler çıktıkça kullanırız da mobilde daha uygun olur gibime geliyor. Mobilde de yani bu sene çıkacak SoC'ler İşte Snapdragon 810'lar, Tegra X1'ler vesaire. Hani mobilde de herhalde 2 seneyi bulur o. Şu an çünkü bu standartı destekleyen belki hani yok gibi bir şey diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla akıllı telefon ve tabletlerde seneye görürüz ama bu sene bir yaygınlaşsın da PC tarafında.
Bakalım.
Değil mi? Özellikle hızlı şarj olayı güzel olur gibi.
Aynen öyle. Ben o bir çift yönlü takma olayı da yani oturup başına sabahtan akşama kadar takabilirim herhalde. Neyse devam edelim haberlerimizle. Depolama haberlerini bitirdik senin için.
Yine depolama aslında yani baktığınız zaman.
Evet, depolamanın farklı türüne geldik. Bellek haberlerindeyiz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz size bir rekor haberinden bahsetmiştik. O haber güncellendi. Yeni bir rekor girişimi var. Daha doğrusu yeni bir rekor sonucu var. Aynı zamanda DDR4 tarafında başka bir haber de Corsair'den geldi. Dominator Platinum serisine yeni 3400 MHz'lik özel bir seri geliyor turuncu janjanla.
Önce bundan mı konuşalım, rekordan mı konuşalım?
Önce bundan konuşalım, rekoru
yani sıraya atalım. Şimdi Corsair hani Dominator serisi herhalde RAM konusunda en çok saygı duyduğumuz ürün grubu değil mi?
Öyle.
Yani Corsair hani yıllar öncesinde o 2000'lerin ortalarına doğru giden o overclock dünyasından bahsetmiyorum. O zaman Mashkin BH5'ler işte Kingston'ın bazı özel serileri vesaire farklı çözümler vardı
o
ama.
O zaman da Corsair'in iyi çözümleri
vardı. Vardı.
XMS'ler miydi ışıklı bellekler? Bir şey böyle hani bellek aktivitesine göre yanıp sönüyordu falan. O evet, belleklere çok özenirdim mesela.
Çok pahalıydı ama.
Çok pahalı. Aşırı pahalıydı.
Ama hani Corsair nasıl parladı dönem herhalde Intel'in Core jenerasyonundan sonraki süreç daha etkin oldukları döneme denk geliyor. Bugün bakıldığı zaman piyasaya da zaten RAM konusunda Corsair kadar özene bözüne ilgi gösteren başka da firma yok gibi bir şey diyebiliriz. Kingston falan zorluyor, bir şeyler yapıyorlar
ama. G-Skill'i belki bellekte diyebiliriz.
Onların tek işi gibi bir şey yani değil mi? Tek işi gibi bir şeyleri kaldı RAM tarafı. Dominator serisinin ben hani hakikaten hayranıyım diyebileceğim ürün gruplarından bir tanesi. Çünkü hem işçilik konusunda çok iyi ürünler hem de
kesin.
Pek çok modelinde Corsair, üretici firma Corsair'e oturup çipi tek tek özenle elle seçiyorlar ki bunda da öyle yapmışlar.
Aynen
mesela.
Bu modelde öyle. 3400 MHz'de çalışacak çipleri tabii ki her üretim, her batch'te bulamadığınız için bunlar alıyorlar. Kucaklarına büyük ihtimalle bir sepet çipi veriyorlar.
Hadi çocuklar test edin. Zaten yeni bir çözüm olduğu için orada da bir güven sorunu var ister istemez. İşin ilginç tarafı da şu. Bu arkadaşlar bu bellekler 1.35 voltta çalışıyor ki DDR4'te biz aslında 1.2'leri görebiliriz ama yüksek performans sınıfı 3400 MHz'de çalıştığı için biraz voltaja yüklenmişler gibi görünüyor. Ama tuhaf olan nokta da şu. CES fuarı kapsamında Corsair Gigabyte işbirliğine giderek Gigabyte'in X99 anakartı üzerinde bir demo gerçekleştiriyor. Voltaja dokunmadan 100 MHz arttırıp 3500 MHz çalıştırmayı da başarmışlar. Siz buraya mı alırsanız 3.5 değil bence 3.6 3.7'lere kadar gider. Bunun yolu var gibi görünüyor. Yani
yolu var çünkü demin dediğimiz gibi hepsi elle seçilen çiplerden oluşuyor handpick. Bellek. Handpick. Ve voltaj frekans değerleri en iyi seviyedeki modülleri bunu seçiyorlar. Zaten fiyata da direkt yansımış. O hani binde bir tane bulabildiğin için o modülü üretilen şeyler arasında.
Binde birlik fiyata sokmuşlar.
Binde birlik fiyat dilimine sokmuşlar. $1000 da fiyatı var 4x4'lük kitin.
Bir de tuhaf olan bir şey var. Gördün mü hani soğutucunun üst kısmı turuncu. Ha, turuncu. Sanki Gigabyte sahiplerinin özel gibi değil mi? Onların X99'larda turuncu renk ağırlığı var ya.
Normalde o gümüş renkli Platinum Dominator serisinden çıkmışlar biraz daha.
Burada biraz şöyle yapmışlar. Koçum 59-60 aldın. X99'da aldın.
Sen de para var.
Sen de para var.
Sana bir de $1000 bir bellek çakalım. Rahatlasın. Demişler ama tipi falan güzel olmuş. Turuncu yakışmış. O anakartın üstüne koyunca da hani ayrı bir cezbediciliği ya albenisi olur. Albenisi.
Valla bu paraya bendeki RAM'i de turuncuya boyarım yani açıkçası bakıyorum. Ama çok güzel RAM'ler.
Evet. Demin bir rekordan bahsetmiştik. G-Skill bahsettiğimiz DDR4 rekorunu kırdı. Geçen hafta 4055 miydi? 4053 miydi? Öyle bir şeydi.
Şimdi 4255.
Bayağı yukarı taşıdılar. 4255 MHz'i çıkardılar DDR4 bellek rekorunu. Tabii şunu da belirtmek lazım. Zamanlamalar geniş. CL18, 18, 18.
Gerçi bu zamanlamalar şeye çok yakın. Dominator'ın 3.5
megahertz'i
15, 18, 18'di galiba.
Bir bakalım, yalan konuşmuş olmayalım. 16, 18, 18, 40.
Dediğimden de kötüymüş yani. 15, 18, 18 dedim. Bu 16, 18, 18. 4255 MHz, 18, 18, 18. Yani bence hani eğer 3400 MHz'lerde şu an çipler 16, 18, 18'leri olanak tanıyorsa 4255 MHz'de muazzam bir iş çıkarmış.
Tabii bunun yüksek voltajda ve tek kanalla gerçekleştiğini söyleyelim yani işlemciye o bant genişliğini direkt veremiyorsunuz. Büyük ihtimalle 4 kanal o bellekler şeydir. Yani 4'ünde aynı derecede overclock olacak belleği bulamamışlardır.
Ama yani 4 kanalda da bu 4200 değil 3800'de çalışsın. Nasıl bir bant genişliği varmış?
Dolduramazsın ya o bant genişliğini. Çok yüksek bant genişliği ama rekor kırılacak. Ben yakın zamanda 4.5'lara falan bekliyorum şimdi bir anda 200 MHz zıplattılar rekoru.
Ya DDR4 tarafında tabii üretim verilimi arttıkça çipler daha sağlıklı hale geldikçe yani 5'e kadar gider bu.
Değil mi? 5'e. Sene sonunda 5'leri görür müyüz?
Ya görmememiz için bir neden yok. Yani biz DDR3 tarafında biliyorsun Corsair'in 3000 MHz'de çalışan DDR3 bellekleri de vardı yine Dominator serisi altında elle seçilen çipleri.
Bir de üstüne overclock yapıyordun 3200'lere falan geliyordu.
Yani evet o değerleri görebiliyordun ki hani DDR3'ün başladığı noktaya geldiği noktaya baktığın zaman
nereden başladı? 1066'dan başladı.
Tabii o aralardan bir yerden başladı.
Yok ya 1333 ya 1066 başladı. Tabii 1333 başladı galiba.
DDR2'de 1066'ya bitirdiler evet. Galiba değil mi bu üst frekansı olarak? O doğrudur. Şimdi DDR4'lere bakıyorsun 2133'lerden vesaire başlıyor. Hani dolayısıyla 5'lere kadar yolu var bu işin ya. Çünkü DDR5 tarafında yani DDR4'ün sonrasındaki teknolojiler için henüz JEDEC'in spesifikasyon çalışmaları da tam olarak netleşmiş değil. Orada bir karamboya gelme durumunda söz konusu olabilir. Dolayısıyla ucu açık ya. Bu hani görürsek dediğin değerleri ben şaşırmam.
Evet, ben de bekliyorum yakın zamanda. En azından sene sonuna kadar bu tarz şeyleri görebileceğiz. Bellek haberlerinde bitirdik. Biraz da genel sistem haberleriyle devam edelim. Biliyorsunuz Zotan bu Pico, Mini vesaire adı altında cücük bilgisayar serileri var. Farklı farklı boyutlarda falan. Bazıları gerçekten de küçük böyle.
X86 PC hepsi, onu söyleyelim.
Tabii. Yani biliyorsun, bildiğin üzerine Windows kurup çalıştırabileceğin sistemler. Genelde burada Zotac daha çok Intel tarafıyla işbirliğine gidiyordu. İşte Beytrail'lisi, Atomlusu, Celeronlusu vesaire. Şimdi farklı bir alternatifle AMD tarafından geldi. AMD'nin Malin platformunu kullanan yeni bir ufak tabi bilgisayar olabilir. Yapmışlar. Hangi işlemci kullanıyor? A4 6400T. 4.5 watt TDP'ye sahip olan bu işlemci 1 GHz taban frekanslı turboyla da 1.6'ya kadar çıkabiliyor. 128 core'lu Graphics Core Next'te güncel bir GPU'su var. Wi-Fi'de işte Ethernet'te SD kart girişiydi derken Windows 8 ile beraber, o ucuz lisansla beraber $200 civarında bir fiyata sahip olacak. Bildiğin
vallahi ben sana eşsiz, bir şey söyleyeyim. Yani eşsiz de, yani burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu işlemcinin teknik özelliklerine ve aşağı yukarı yapabileceklerini düşündüğümde, yani hani bu tür sistemler için ARM platformu giderek daha cazip bir hale gelmeye başladı. Şimdi Tegra X1'i gözümün önüne getiriyorum. Bunun üzerine Android çalıştığını farz edeyim. Hani Windows değildi. Sonuçta bu özel amaçlı bir sistem aslında bakarsa. Windows, yani Windows'lu bir sistemi düşük alanda kullanmak isteyenlere hitap eden bir çözüm. Ama yani hani X1'in hem işlemci tarafındaki gücünü dikkate alıyorum, hem de GPU tarafındaki yapabildiklerini dikkate aldığımda, yani böylesi makine, yani Tegra X1'in de aslında ne kadar yetenekli bir çip olduğunu görüyorsun diğer taraftan. Ama bu sistemi kendi üzerinde değerlendirmek gerekirse eğer, sonucunda AMD için bir kazanım burada teknik olarak, ama sonuç, evet, bu da bir tablet işlemcisi aslında bakılırız.
Çok güçlü bir işlemci değil zaten, o 4.5 watt TDP'yi klasik bir buldozer revizyonuyla falan tutturamaz.
Bu da modülün içerisindeki çipi koyamaz.
Aynen, hani yarısını bile koysan o 4.5 watt TDP'yi aşardı. GPU'su güncel bir GPU. Çok güçlü değil. Zaten 128 core'la ne kadar güçlü olabilir? O da ayrı bir tartışma ama DisplayPort vesaireyi destekliyor. İşte OpenCL vesaire devreye girdiği zaman onları da kullanıp faydalanabiliyorsun. Compute olayında yardımcılığı çok şey olacak, önemli olacak bence grafikten ziyade. Çünkü hani oyun falan oynamayı düşünme bu sistemde. Ne oynayabilirsin?
Tabii oynayamazsın. Tabii bunda da ne compute edeceksin? Bir de öyle bir durum var. Yani. Minicik makine. Hani bunu istemci olarak, client olarak hani belki bankalara bir yere koyarsın da, şimdi compute olarak baktığın zaman bunun üzerine zaten Photoshop çalıştırmak istemez. Çalıştırmak istemediğin için de AMD'nin çok vurgu yaptığı o sharpness, keskinlik efektinin OpenStreet üzerine çalışması durumu da ortaya çıkamayacak yani.
Bak, denemek lazım. Belki de hani beklentini karşılar, şaşırtır yani.
Ya sonuçta böyle alternatiflerin olması güzel. Ben hani böyle sistemler olsun isterim açıkçası, ama hani sahip ol donanım itibariyle o aklımıza gelen yeteneklerin bir kısmını karşılayabilecek düzeyde değil. Çünkü AMD GPU dediğin anda beklentin ister istemez artıyor. Ama o beklentini arttıran GPU tasarım bu tasarım değil yani. Bu
ya tasarım olarak o da şeyi yok. Gücü yok yani, 128 tane.
Depesi kesilir bunu yani.
Hükler kalır bu.
Ama tabii şey yani Zotac şunu da gösteriyor. Aslında bu Zotac'ın da kendi adına Intel'de bir mesajı. Hani burada istersem alternatiflerim de var, bunu yaparım tarzında konuşuyorlar. Bir taraftan Nvidia'ya gözdağı veriyor. Biliyorsunuz Zotac Nvidia'nın da partneri, ama al sana AMD GPU var. En nihayetinde sistemin içerisinde. Ya yarın öbür gün Zotac X1'li bir Android Pico PC yaparsa da şaşırmam. Yani günün sonunda benim demek istediğim şey şu. Sistem güzel kullanırsın, yeni nesil teknolojilerin bir kısmına destek veriyor vesaire, ama yani X86 tarafında da Intel ve AMD'nin o giriş seviyesi, düşük enerji seviyesinde de yeni alternatifler türetmesi gerekiyor işte. Yani 10 watt tamam yüksek belki, ama X1'in yapabildikleri ortada. Snapdragon 810 yapabildikleri ortada. Şunu Snapdragon 810'sunu düşün, ne fark var bundan? Yani bunu yaptığı neyi yapamazsın onda?
Düşünüyorum yani. Direkt aklıma yazılım tarafında X86 tabanlı Windows'ta şey geliyor. Ayrımı geliyor başka bir şey. Öyle
ya çok... Orada da birisi çıkıp bir uyarlama yapsa üzerine Linux kursan.
Ha yani.
Bu sistemler bu şey, özel amaçlı sistemler. Alırsın onda da işte...
Aptal terminal yerine bunu alıp takacaksın. İşte A üzerinden onun çalışması, işte ihtiyaçları vesaire, kaynak tüketimini azaltacaksın. Ya bunu ofise koysan, Excel, Word, hani gün boyu bir bilgisayarda sadece internet üzerinden, tarayıcı üzerinden iş yapan birçok insan var.
Bu sistemde bazı o encomputing olaylarına alternatif daha yüksek performansı ve benzer güç tüketim seviyesini sunma gayesinin bir sonucu belki olabilir bir yerden sonra, ama tabii şeye de bakmak lazım. Şimdi biz geçtiğimiz mobilitede Intel'in yeni Steam'de konuştuk biliyorsun, işte USB bellek boyutunda bir kart. İçerisinde Intel'in Beytrail platformu var vesaire ve Windows 8 ile birlikte $150. Bunun fiyatı var mı diyoruz? Ben bunun fiyatı
$200. Var.
Microsoft bunlara bedava Windows vermemiş
kadar. Olabilir. Ama bu biraz daha şey, Intel'in anladığım kadarıyla Steam'den bağlantı anlamında daha zengin.
Tabii IO olarak baktığınız zaman tam giriş kişisel daha zengin, ama yani hani şey.
Üstünde Ethernet girişi falan da var yani. Bu biraz daha ofisteki işte o hantallığı bunun üstüne yıkacaksın. Kasayı masayı kaldıracaksın. En kompetik tarzı.
Olabilir.
Aptal terminal.
Şimdi yapabilirsin. Bu hani 295 X2'li GTX 980 bir makinen vardır. Onu torrent makinesi diye harcayacağına üstüne bunu
ha,
koyarsın.
Evet, hakikaten. Torrent çatır çatır yap. Torrentleri bütün gece indirsin.
Bu arada senin bir router projen vardı ya, aslında bunu...
İkinci Ethernet olsa, olsa değerlendirilebilir.
Öyle bir şey için de değerlendirilebilir. Ya çok amaçlı bir sistem, minik olup Windows çalıştırabilen x86 için.
Steam makinesi de güzel olur. Mesela güçlü bilgisayarın vardır, salona takarsın. Evet. Hem internete girersin, o ihtiyaçlarını görür, hem de oyun oynayacağı zaman da nasıl Radeon GPU var, kodlama modlamayı çözüyor, her şeyi yapıyor. Hı-hı. İçeriden görüntüyü alır, basar direkt televizyona. Bunun üzerinden de oyun oynayabilirsin.
Ama yani performans beklentisine girer.
Yok yok, performans değil. Bunun olayı tamamen fonksiyonel.
Gerçi şeyi de yaparsın. Windows 8'in marketindeki o casual games'leri falan, o
jetmetler. Ya onlara falan tabii canım. Onlar
onları güzel onlar, oynarsın.
Onların bir numarası yok. Yine AMD'den bir haberle devam edeceğiz. Bir fiyat indirimi ve yeni bir Kaveri modülü modeli geliyor. $105 açık, çarpansız yani kilitsiz yeni bir Kaverimiz var. FM2 platformunu kullanacak olan.
FM2 Plus.
A6 7650K.
A8 7650K galiba.
A6.
A8 olmasın o?
Bakalım bir daha.
A8 diye biliyorum ben ama A6'ya 76 diye 7600 serisi
uzatmadım. A8'miş da. Pardon, doğru diyorsun. Evet.
Yani sonucunda hani Carrizo serisi yeni, bunların APU'ları var ya, Fusion işlemci tasarımları. Bunlar masa üstüne gelmeyecek zaten.
Sadece dizüstü.
Onlar dizüstü bilgisayarda kalacak. Dolayısıyla yeni mimari gelene kadar AMD'nin hani ürün gamını doldurmak için yaptığı faaliyetlerden bir tanesi. Fiyatı uygun.
$105.
$105. İçerisindeki GPU da hani 1280'de 720'de oyun oynatır.
Oynatır.
Onu söylerim. Onu söylemek
GPU gerekiyor. En güçlü Kaveri versiyonu değil yani. 8 değil. Compute unitli versiyonu olan değil. 6 olanı ama yine de
yani 720p'de oynatır. Onu
oynatır, oynatır.
Frekansı yüksek işlemcinin. 3.3 GHz bas. Turbo ile ne kadar çıkıyordu? Ben şimdi onu hatırlayamadım ama.
3.9'a çıkıyordu herhalde. Önündeki slide'da.
3.9'a çıkıyorsa güzel yine. Ben 3.6, 3.7 diye tahmin ettim ama.
Hemen tekrardan bak. Ona bakarız.
Ve şey yani ona bakalım. Çarpan kilidi açık olduğu için sen bu frekanslara da bağımlı değilsin. Şöyle
eti dişe diye geliyormuş.
Eti dişe dokunur bir anakartın varsa iyi bir soğutmayla beraber bunu 4 GHz'de de baya baya çalıştırırsın yani. Sonucunda hani bu işlemciler 28 nanometre olduğu için sonucunda çıkabiliyor değerleri.
Tabii çıkabiliyor. Aynı zamanda AMD bu ucuz işlemciye güzel bir arkadaş olsun diye yeni bir chipset de kullanıcılara duyurdu. A68H ismi verilen bu chipset güncel Kaveri'nin özelliklerini destekleyecek. Yani FM2 ve FM2 Plus soketlerine uygun olacak. Bir tane PCI Express 16x slotumuz var ve yönlendiremiyorsun. Yani bölme falan yapamıyorsun.
Ya normal. Hatta, otur bunu ne yapacaksın?
Yani? O segmentteki anakartta kaç tane ekran kartı taksan. SATA portlarını azaltmışlar. 4'e düşürmüşler. Bu yeterli. USB 3 2 tane var. Tamam, ona da eyvallah. Yani uygun fiyatlı bir şey çizmiş bize. RAID desteği var ve RAID desteği ile ilgili şöyle bir ekstra bilgi buldum. Normalde bu yeni bir chipset değil. Ama AMD bir firmayla Datil miydi tam adı? Bakayım buradan. Aynen. Ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirmişler ve RAID kontrolcüsünün firmware'ini baştan bu adamlara yazdırmışlar. Bu adamlar bu işte
bilgili. Kendileri yazamamışlar mı?
Yok, kendileri yazamamışlar. RAID 0, 1 ve 10 desteği var. 5 yok. Ama güncel işte trim, işte RAID yaparken trim desteği gibi şeyleri kazandırmışlar. Bu anakartlarda uygun fiyatlı olacak ve hani $70 civarında, $70'ların altına Asus'tan, MSI'dan, Gigabyte'dan bu platformu kullanan anakartları görebileceğiz. Yanına bir de böyle ucuz işlemci çaktın mı? $150'a.
Gerçi biliyorsun Asus'un altı çizilerek Aztek firması, bu USB 0 kontrolcüleri yapan firmayla da AMD'nin bir işbirliği söz konusu. Belki önümüzdeki dönemde tüm bu kontrol yongaları, bu A68H'lar, A88'lerin yeni türevlerini AMD değil de bu firmanın tasarladığını göreceğiz. En nihayetinde zaten chipset dediğimiz bu kontrol yongaları eskinin chipsetlerine hiç alakası yok. O tüm kritik kontrol üniteleri işlemcinin içerisine girmiş durumda. Şu an bunlar sadece bir IO hub gibi, yani input output USB'leri vesaire kontrolden kısmen pasif diyebileceğimiz görevdeler. Dolayısıyla AMD'nin belki ileri dönük olarak maliyeti kısmak ve zamanlamayı tutturabilmek adına bu tür chipsetlerin üçüncü parti firma olarak Asus'un alt iştirakinin üretmesi de söz konusu olabilir. Onu da söylemiş olalım.
Evet. Bakalım AMD'den yine haberleri geldikçe sizlerle paylaşacağız.
Ekranında ya bu bölümde benim en çok hoşuma giden üründen bahsedeceğiz.
Evet, biraz da konsept haberleri yer vereceğiz arkadaşlar. Son iki haberimiz bu tarz ürünlerle ilgili. Bunlardan bir tanesi MadCat's'in Red Pro X faresi. Farelerin Optimus Prime'ı bir de getirmişler üstüne. Sensörü değiştirebilme özelliği koymuşlar. Oyuncu faresi dedim mi?
Bir hayal yanlış bilmiyorsam dünyada ilk defa sensör değiştiren fare değil mi? Ben daha önce örneğini görmedim. Sen
öyle yok, hatırlamıyorum.
Yani yeni bir sensör çıktığı sürece MadCat tarafında alıp o sensörü bu fareye takabileceksin. Yani tarama hızın değişecek vesaire. Oyunlardaki hassasiyet seviyeni daha belki üst noktalara taşıyabileceksin. Ya sensör değişmesi de olur. Ya,
optik sensör, lazer sensör gibi ayrımlar bile olacak yani. Kullandığın oyunlar.
Tabii üretici verdiği sürece o tür sensörleri takarsın ama sensörü değişmese bile olur. Yani bu tasarım nedir çok, abi ya? Bu MadCat inanılmaz tasarımlar.
İnanılmaz. Çok çılgın bir tasarım yapmışlar arkadaşlar. Farenin hani daha çok sahil kullanımına yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Ama o renkleri olsun, o metal işçiliği olsun, o parçalar falan. Ya çok böyle güzel. Bir dik duruşu var. Bildiğin Optimus Prime ya. Hani konuşup gelip elimi sıkacak gibi duruyor.
Bir yürümeyle kalacak.
Yani, elim taklatmadığı kal.
Yani, inanılmaz güzel olmuş. İşin ilginç tarafı ortadaki kaydırma tekerinde hassasiyet seviyesini ayarlayabileceğin şekilde dizayn etmişler. Orada da yine bir takım tasarımsal özelleştirmeler söz konusu. Yani şuradan bir tasarıma bakıyorum. Ben hakikaten yani bu ayrı bir mühendislik var bunda ya. Buna oturup kafa yormuşlar günlerce aylarca yani. Aynen. Böyle bir tasarım olamaz ya.
Çok başarılı.
Gerçi bu adamlar yıllardır böyle şeyler yapıyorlar ama artık olayı tamamıyla modüler yapıya sokup sensörü değiştireceksin ya yani. Hakikaten. Biliyorsun onun için bir risk.
Tabii canım.
Yeni ürün satmak yerine adam gidip sensör alıp bunu devam etme yoluna da gidebilir.
Ticari olarak çok belki yani mantıklı bir hareket.
Kısmen kullanıcıya değer verdiklerini de gösteriyor aslında. Kullanıcıların ne istediklerini de biliyorlar.
Zaten butik bir firma biliyorsun. Yani çok şey öyle.
CS'de bir de bunlar acayip bir gamepad tanıttılar biliyorsun değil mi? Telefon takıyorsun, bir açılıyor, araya tablet falan sokuyorsun.
Garip ya. O mesela biraz fantezi ürünü olmuş. Yani böyle ya güzel fantezi.
Bu adam şey ya, bizim fantezi müzik gibi yani. O kafada yaşıyorlar. Hep böyle değişik şeyler yapıyorlar. Ben takdir ediyorum ya. Birilerinin de bu tür şeyler yapması lazım. Hep birbirine benziyor. Kara kuru fareler yerine değil mi? Yani biri diyor ki G5, biri diyor ki X75. Hepsine bakıyorsun. Ya sağdan rengi biraz değişmiş ya soldaki butonu biraz kırpık yapmışlar.
Klasik 7200 dpi lazer sensör. Aynen. Raporlama hızını falan ayarla. İşte 3-5 tane tuş koy.
Üzerine tema giydir. Alsın oyunu özel olsun. Bir şey yap. Yani biraz böyle farklı şeyler yapmak lazım.
Evet, bu hakikaten farklı şeyin farklısı. Yani farklılığın da farklısı.
Bugün 5960X işlemci alan adam varsa, yani 980'den 2 tane 3 tane alan adam varsa, işte Corsair yeni 3400 MHz belleğini alacak adam varsa, bunu da alacak adam vardır. Çünkü bilgisayar önümde. 10.000 liralık donanım var içinde. Karşımda G-Sync, FreeSync destekli süper pahalı monitörüm var. Ne olursa olsun benim o oyunda yönettiğim Tomb Raider, Lara Croft'u kontrol ettiğim alet bu alet.
Bu alet, aynen.
Fareyle yönetiyorsun onu. Dolayısıyla bunun da özel ve güzel olması gerekiyor.
Evet, evladiyelik bir fare olacağını söyleyebiliriz. Zaten iç teknolojisini değiştirip güncelleyebileceksin.
Sen yakında babamın otuzun kaybı, evladiyelik
bir var. Güzel bir fare. Yani biz de kullanmak isteriz açıkçası. Kablolu olduğunu da belirtelim.
Aynen. Ama zaten biliyorsun kablolu baba daha iyi. Fareler genelde oyun fareleri kablolu. Ki burada Metkes Türkiye'ye getirenler sesini değil mi? Biz bunları da incelemek istemiyoruz.
Aynen, bize hani bir şekilde ulaşırlarsa biz
evladiyelik
fareleri kullanıp test etmeyi amaçlıyoruz. Son haberimize geldik. Bence bu daha da ilginç bir haber. Çok yeni bir konu olmasa da tekrar gün yüzüne çıktı. Çünkü Cooler Master sahiplendi. Sandia laboratuvarları, yanlış bilmiyorsam Kaliforniya'da bir laboratuvar bu. 2010 yılında bir doküman yayınladılar ve yeni bir soğutucu tasarımından bahsettiler. Bizim alıştığımız hava soğutmalarda nedir? Bir tane soğutma bloğu vardır. Bir de üstünde yanında sağında sonunda fan vardır. Ne yapar? Hava onun üzerinden geçer, soğur. Şimdi burada adamlar bakış açısını biraz değiştirmişler. Ya biz fan döndüreceğine heatsink'in kendisini döndürelim. Fan etkisini öyle oluşturalım demişler. Vallahi çok başarılı bir proje. Ben o white paper'ı da okudum paylaştıkları. Bildiğin hani arkasında fizik, matematik ileri derecede var. Her şeyin hesabı kitabı çok güzel bir şekilde yapılmış. Çalışma mantığı da şu arkadaşlar. İşlemci artık grafik birim neyse aşağıda üstünde bir katman var. Isıyı ilk emen ve üst tarafa aktaracak bir katman. Onun üzerinde çok ufak bir arayla yani nasıl diyelim 0.01 milimetre gibi çok ufak bir mesafede hemen üzerinde bir heat sink daha var ve o dönüyor. Ortasındaki motor yardımıyla. Özel tasarımlı kanat yapraklarıyla da döndükçe o santrifüj etkisinden dolayı sıcak havayı ortadan çekip yanlardan atıp soğuma üzerine çalışıyor. Benim merak ettiğim hani şimdi iki tane yüzey üst üste birbirine çok yakın ısı transferi var ya o arada. Sonuçta bir parçanın dönebilmesi için hani mekanik bir şekilde dönüş yapabilmesi için temas etmemesi veya ona uygun bir nasıl diyelim bir modülü yapısı olması lazım.
Manyetik bir durum söz konusu değil.
Değilse tabii ki. Şimdi burada bahsedilen şey çok yakın olacak. O ısı alt bloktan üst bloğa o şekilde transfer edilecek. Tabii o kadar bilim adamı tasarlayıp etmişlerse büyük ihtimalle verimli bir şekilde ısıyı alttan yukarı alabiliyorlar.
Bilim adamları zaman hata da yapabiliyorlar.
Ya şimdi tabii hata da yapabiliyorlar da. Şimdi yani bu
acayip bir şey olmuş. Yani CERN laboratuvarlarına çıkmış gibi mi? Orada testlere çıkmış bir şey gibi ama. Şimdi sen zaten şimdi tekniğini bayağı anlattın. Hani benim burada en çok merak ettiğim sorun verimlilik ve soğutma performansı ne seviyede? Henüz onunla ilgili bir data paylaşmamışlar yanlış bilmiyorsam eğer.
Çok iddialılar. %50 daha iyi soğutma performansı diyorlar şeye kıyasla.
Peki alışıldık tasarımı. Heatsink'i döndürürken ortaya çıkan gürültü seviyesi hakkında bilgi var mı?
Vallahi konuşulan sessiz oldu. Tabii o tamamen kaç devirde döndüğüyle alakalı. Bizim
hiç tutturamadığı şey sessizlik oluyor genelde yani. Ekran kartlı, işlemci, soğutucu neyse.
İddiaları fan olmadığı için burada heatsink'in kendisi döndüğü için.
Ya sonra blower yapıda oluşmuyor. Bir ses çıkaracak istedim.
İlla ki. Tabii ki. Biz sıfır ses gibi bir şey olması mümkün değil. Sessiz olduğunu söylüyorlar. Bakalım Cooler Master'da sahip olduğuna göre yani bunu sahiplendiğine göre yakın zamanda görebiliriz.
Peki ben sana bir şey sorayım. Yani 2015'in donanım dünyasında böyle bir soğutucuya ihtiyaç var mı? Bu hani 5 sene önce çıksaydı, 10 sene önce çıksaydı belki hani farklı gelecek öngörebilirdik ama şu anda hani adam 14 nanometre işlemci diyor.
Oturup da bunu bir saatten sonra PC'ye koyarsan bir şey ifade etmez. Bu tasarımı belki daha böyle inceleştirip bir şeyler
yapıp... Bak serverlara, data center'lara falan gider bu değil mi? Ama çünkü olabilir. Orada soğutma performansı daha günümüz koşullarında ön plana çıkan bir unsur.
Fantastik başka bir şey de dizüstü bilgisayarlara da girebileceği yönündeki şeyler. Ama dizüstü bilgisayarın içinde koca bir soğutucu bloğunun tıkır tıkır dönmesi...
Ama şimdi yani dizüstü bilgisayar, şimdi ben ultrabook'u geçelim. Normal dizüstü bilgisayardan bahsediyorum. 25 mm'lik bir kasaya sahip olduğunu öngörelim. Dolayısıyla bunun profili iyice inceleyecek.
Tabii altında onun işlemciyle oyunu boyuyla. Bunun profili belki 1 cm buna pay kalacak ya da kalmayacak.
Bu arada benim merak ettiğim konu bu. Yani profil inceleyince ister istemez heatsink de inceleyecek. İnceldiği için, buna fan olmadığı için heatsink'in incelmesi, yani dönen parçanın incelmesinin soğutma performansı etkisi ne olacak acaba?
İlla ki vardır. Yani belki orada boyuttan kaybettikleri için yana doğru genişletmek zorunda kalacaklar. Bir de şey... Bunun dengesinin çok iyi ayarlanması lazım ki alttaki plakaya sürtmesin. Sen dizüstü bilgisayarı aldın, buraya masaya koydun, biraz sert koydun. Ne oldu? Soğutucu içeride dönerken belki dengesi bozuldu. Kışır ışır sürtecek
dediğin
sonra.
Dediğin noktadan yola çıkarak şunu da söylemek istiyorum. Hani masaüstü bilgisayar çok önemli olmayabilir ama notebook'tan bahsediyorum. Ne kadar vibrasyon yapıyor bu mesela?
Tabii.
Değil mi? Sonucunda bir kütleyi hareket ettiriyorsun yani. Ağır bir nesneyi hareket ettiriyorsun.
Aynen öyle. Hani nasıl dizüstü bilgisayarın optik sürücüsünde CD olunca döndüğünde böyle bir vın, böyle bir titreşim yapar ya, uyuz eder insanı. Yani o tarz bir şey de olabilir.
Bir de bunda mesela PWM, MWM falan olacak mı? Mesela hani ısınma durumuna göre otomatik kendisini ayarlayabilme durumuna göre. Düşünsene jet motoru gibi döndüğünü.
Ya tabii ki onun illa bir regülasyonu...
Havlanmaya başladığını falan geliyorsun.
Bir de fırlayıp bilgisayarın içinden kafanı gözünü kırmasın, bir de öyle bir şey de olabilir. Yani biz dalgasını geçtik ama hakikaten güzel bir teknoloji. Yani farklı bir açıdan bakmışlar adamlar.
Soğutma dünyasındaki son dönemin en büyük yeniliklerinden birisi olmuş.
Demiş ki ya ulan biz şimdi soğutucu sabit, fan dönecek üstte, hava ona değecek, o şekilde ısıyı uzaklaştıracağız. Böyle yapacağımızı direkt soğutucuyu niye döndürmüyoruz?
Ama şeyi de gördük ya bak şimdi.
Düşünsen aklına gelir miydi? 40 yıl soğutucu tasarla deseler sana bir tane kendi
farklı. Ben sana
farklı.
Şey söyleyeyim mi?
Benim aklıma gelmez.
Ben sana şey söyleyeyim mi? Bizim forumda da dostların zamandan yorumları var ya, ben bunu düşünmüştüm aslında. Bu benim aklıma gelmişti aslında. Söyleyeyim.
Yersiniz.
Yok hakikaten cidden. Sonucunda hep şey yani düşünsene bak, kule formunda bir soğutucu yapıyor adam. Yanında bir fan var. Soğutucunun kendisi dönse bir şekilde. Tabii bu kadar detaylı değil. Hani bir alt plakanın üzerine ayrıca bir heatsink yapayım o dönsün tarzında işin detayına kadar düşünmüş adamlar değiliz ama zaman zaman boş gezerliğin sonucu olarak kasa zaten bizim hep açık olduğu için kasaya bakarken illaki aklına öyle şeyler geliyor ama ben şeye geleceğim burada. Kendisi farklı bir proje. Ürün ticaretleştiği zaman zaten görürüz, konuşuruz ama ya Intel'in dizüstü bilgisayarlar için yaptığı Core M anakartı gördük biz. Core M işlemcinin gömülü olduğu anakartı gördük. Ya anakartın kendisi arkadaşlar dünyanın en küçük anakartı ve 12 gram ağırlığında. Üzerine bakır heatsink yerleştiriyor. Ağırlık 14 gram oluyor ve canavar gibi çalışıyor. Yani. Dolayısıyla hani günümüz dünyası için bu tür büyük soğutucular giderek sanki önemini kaybediyor gibi. En azından son kullanıcı seviyesinde.
Ha, enteresan bir tasarım. Düşünsene belki klimalarda falan çok şey olabilir. Klimaların dış ünitelerinde falan bu tarz bir yapıyla daha verimli. Düşünsene şu andaki klimaların %20, %10 enerji tüketiminde.
Şu ana kadar kullanılırdı ama ya klima tarafında, ben sana söyleyeyim. Çünkü bu yıllardır konuşulan bir konsept.
2010'da şey yani yapıldığına göre.
Amerikalılar bir de yapmışlar bunu. Bu kesin yani bu parlak ışık görselerdi bunu. Whitepaper yayınlandıktan 2 gün sonra biz bu ticari örneğini
olabilir.
Amerikalılardan bahsediyoruz.
Kapitalist düzen değil mi? Rahat bırakmazdı diyorsun başarılı projeleri. Bu haberimizde de donanım haberin bu haftaki bölümünün sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Gündemimiz yoğundu. Sizlere aktarmaya çalıştık olabildiğince farklı haberleri. Yine biz önümüzdeki hafta pazartesi günü karşınızda olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.